Ayrım 11.
Sayfa 110. Scarlett öfkelenerek cevap verdi. Ben hiçbir zaman atımdan düşmedim. Mrs. Tarleton her sürek avında mutlaka bir kez atından düşmüştür. Gerald birden atıldı ve son cümlesi hariç söylediklerinden bir şey anlaşılmadı. Erkek gibi köprücük kemiğini kırar. Ne bayılmalar, ne sahne. Haydi yeter, işte geldiler. Üzengileri üzerinde doğruldu ve gösterişli bir hareketle selamladı. Gerald'ın dediği gibi arabayı Mrs. Tarleton sürüyordu. Araba parlak kumaşlı elbiseler giymiş, dalgalı tüllere bürünmüş, elleri şemsiyeli dört kızla, dadıları ve bir sürü elbise kutularıyla dolmuştu. Gerçekten arabacıya yer kalmamıştı. Zaten kolunda eşarp olmadığı zaman Beatrice Tarleton atlarının başkası tarafından sürülmesini istemezdi. İnce yapılı yüzünün teni o kadar beyazdı ki alevi andıran saçları yanaklarının bütün rengini almış gibiydi. Bu görünümüne rağmen onun iyi bir sağlığı ve tükenmek bilmeyen bir enerjisi vardı. Kendisi gibi kızıl saçlı ve kendisi gibi yerinde duramayan taşkın tabiatlı çocuklar doğurmuştu. Onun çocuklarını yetiştirme konusunda gösterdiği başarı bütün kontlukta söylenirdi. O şefkatli olmasına rağmen çocuklarına karşı kümes hayvanları için kullanılan yöntemi uygulamıştı. Onları sıkı bir kontrol altında tutarak serbest yetişmelerine fırsat vermişti. Büker fakat kırmazdı. Mrs. Tarleton'un yöntemi buydu. Atları çok severdi ve sürekli olarak bu ilgisinden söz ederdi. Onlardan çok iyi anlardı. At kullanmayı kontluğun herhangi bir erkeğinden çok daha iyi becerirdi. Tepenin en üst noktasındaki girinti çıkıntılarla dolu evinde 8 çocuğu çitle çevrili arsada gıdıklayan piliçler gibi sesler çıkararak oynaşırlardı. O çiftliği dolaşmaya çıktıkları zaman arkasından oğulları, kızları, piliçleri, köpekleri koşuşurlardı. Atlarının özellikle ateşi andıran kısrağı Nelly'nin insanlardan daha zeki olduklarını söylerdi. Eğer ev işlerinden kurtulamaz ve her gün yaptığı at gezintisine çıkamazsa bir zenci çocuğa şeker kutusunu verir, Nelly'ye bir avuç şeker ver ve ona hemen geleceğimi söyle derdi. O çoğunlukla binici kıyafetiyle gezerdi. Ender durumların dışında her zaman eğere sıçramaya hazır olurdu. Yataktan kalktığı andan itibaren onun üstünde Amazon kıyafeti görülürdü. Her sabah Nelly eğerleri koşulmuş durumda evin önünde Mrs. Tarleton'u beklerdi. Hava ister açık ister yağmurlu olsun, eğer bir işi yoksa o her gün bir saat sevgili atı ile gezintiye çıkardı. Fairhill çiftliği öyle kolay yönetilecek çiftliklerden değildi. Binicisi gelmediği sürece Nelly saatlerce evin çevresinde dolanırdı. Beatrice Tarleton ise etekleri kaldırılmış, ayaklarında parlak çizmelerle ev ve çiftlik işlerini denetlerdi. Bugün dar ve artık modası geçmiş siyah ipek elbisesiyle yine binici kıyafetini giymiş bir hali vardı. Çünkü tuvaleti çok ciddi bir stilde dikilmişti. Parlak ve tasalı gözlerinin üzerine düşmüş uzun tüylü, siyah ve küçük şapkası da av sırasında giydiği eski şapkasına benziyordu. Gerald'ı görünce kırbacını şaklatarak atları durdurdu. Arabanın arkasına yığılmış olan dört kızı öne doğru eğildi. Genç kızlar şamata ile bağırdılar. Her an harekete hazır olan atlar şaha kalktı. Sanki Miss Tarleton'lar yıllardan beri o haraları görmemişti. Oysa daha iki gün önce bir aradaydılar. Bunlar yumuşak başlı genç kızlardı. Komşuları arasında özellikle küçük o haraları severlerdi. Yalnız aptal Kathleen Calvert'ın dışında kontluktaki hiçbir genç kız Scarlett'i gerçekten sevmezdi. Kontlukta yaz boyunca bir piknik ya da balo verilmeyen hafta geçmezdi. Eğlenceye düşkün kızıl saçlı Tarletonlar için her piknik ve her balo ilk kez böyle bir davette hazır bulunuyorlarmış gibi önemli bir olay olurdu. Etine dolgun olan bu dört kız arabaya sanki istif edilmiş gibiydi. Krinolinleri ve volanları arabanın kenarlarından taşıyordu. Şemsiyeleri ise birbirleriyle çarpışıyordu. Çenelerinin altından düğümlenmiş siyah kadife kurdeleler ve güllerle süslü başlıkların tamamını örtmediği kızıl saçları güneş vurdukça alev alev parlıyordu. Hattie'nin saçları tam kızıl renkteydi. Camille kırmızı yankıları bulunan bir kumraldı. Randa'nın ışık altında renkten renge giren açık kestane saçları vardı. En küçükleri olan Betsy'nin saçları havuç rengindeydi. Hepsi de güzel kızlardı. Gerald, güzel genç kızlar kovanı diyerek arabaya çapkın bir edayla yanaştı ve şöyle dedi. Arılar annelerini sokarlarsa affedilmez kötülük yapmış olurlar. Mrs. Tarleton göz kırptı ve sonra alt dudağını gülünç bir biçimde ısırarak Gerald'ın sözlerini doğrulamak istedi. Genç kızlar hep bir ağızdan bağırdı. Anne böyle gözetme yoksa babamıza söyleriz. Sonra annelerini Gerald'a şikayet ettiler. Yemin ederiz Mr. O'Hara, yanında sizin gibi yakışıklı bir adam olduğu zaman bizde talih diye bir şey bırakmaz. Bu şakalara herkes gibi Scarlett de güldü. Ancak genç Tarletonların annelerinin yanında böyle serbest davranmaları onu her zaman rahatsız ederdi. Sanki akranmışlar gibi hareket ederlerdi. Annesine böyle şeyler söyleyebilmeyi bile aklından geçirecek olsa kendini günah işlemiş sayardı. Yine de bu küçük ve güzel Tarletonların anneleriyle olan ilişkilerinde hoş yanlar vardı. Kızlar annelerini eleştiriyor, onunla alay ediyor, ona takılıyorlardı. Fakat annelerini sevmekten de geri kalmıyorlardı. Scarlett, bir gencin annesiyle bir parça delilik yapması eğlenceli olur diye düşündü. Ama o bunun bile Ellen'a karşı saygıda kusur olacağını biliyordu. Böyle düşündüğü için utandı. O bu dört genç kızda ise bu tip kaygı verici düşüncelerin hiçbir zaman doğmadığını biliyordu. Kendini komşularından farklı hissettiği zaman Scarlett'e bir duygusallık ve iç sıkıntısı geldi. Mrs. Tarleton Gerald'a merakla sordu. Ellen bu sabah nerede? Kahyamızı işten çıkardık. Çiftlik hesaplarını karşılaştırmak için onunla kaldı. Sizin kocanız ve oğullarınız nerede? Onlar çoktan 12 meşelere gittiler. Punc'un tadına bakmak istiyorlardı. Yeterli derecede sert olup olmadığını kontrol edeceklermiş. Yarın sabaha kadar da hep aynı şeyi yapacaklardır ya. Geceyi 12 meşelerde geçirmeleri için John Wilkes'tan rica edeceğim. Ahırda yatırsa bile olur. Çünkü burnunun ucunu görmeyen 5 adam bana çok fazla gelir. 2-3 neyse fakat... Gerald konuyu değiştirmeye çalıştı. Çünkü geçen sonbaharda Wilkes'lardaki son piknikten ne durumda geldiğini anımsayan kızlarının alaylı bakışlarını sezdi. Bugün niçin atla gelmediniz Mrs. Tarleton? Neli olmadığı zaman siz değilsiniz. Çünkü siz tam bir Stentor'sunuz. Bir Stentor muyum? Diye Mrs. Tarleton, Gerald'ın İrlandalı aksanını taklit ederek bağırdı. Siz cahillerin şahısınız. Herhalde Kentora demek istiyorsunuz. Stentor, sesi bakır gibi zonk diye titreyen bir adamdır. Stentor ya da Kentore, bunun önemi yok diyerek Gerald, Mrs. Tarleton'un üzerine daha fazla gelmesini önledi. Bir stentor olabilirsiniz. Avda köpekleri kışkırttığınız zaman sizin de sesiniz yeter derecede titreşim yapıyor. Gördünüz mü anneciğim diye Hattie seslendi. Size her zaman söylerim. Siz bir tilki gördüğünüz zaman bir Comanche, Texas yerlisi, gibi bağırırsınız. Hayır, dadı senin kulaklarını yıkadığı zamanki kadar bağırmıyorum. Sen 16'sına girmiş bir kızsın. Haydi bakalım bugün niçin atla gelmediğimi öğrenmek istiyorsunuz değil mi? İşte şimdi açıklıyorum. Bunun sebebi bu sabaha karşı Nelly doğurdu. Yok canım diye Gerald içtenlikle atıldı. Parlayan gözlerinde İrlandalıların atlara karşı olan ilgileri okunuyordu. Bu sırada Scarlett yeniden annesini Mrs. Tarleton ile karşılaştırdı ve içinden aynı sıkıntıyı duydu. Ellen için kısraklar doğurmazdı, inekler buzağılamazdı. Ancak tavuklar kuluçkaya yatarlardı. O bu konuları bilmez gibi görünürdü. Ama Mrs. Tarleton'un böyle bilerek sessiz kalma huyu yoktu. Kısrak mı? Hayır, uzun bacaklı, güzel bir aygır. Onu gelip görmenizi isterim Mr. O'Hara. Hattie'nin saçları gibi kızıl renkli bir tay. Hattie'ye ne kadar çok benziyor diyerek ortaya bir laf atan Camille, elbise ve şapka kutularının altından hemen kayboluverdi. Ama uzun yüzlü Hattie'nin çimdiklerinden kurtulamadı. Mrs. Tarleton, tayların bu sabah biraz fazla yulaf yediler dedikten sonra konuyu değiştirdi. Ashley ile amcasının küçük kızı, Atlanta'nın adını işittikleri zamandan beri bütün şeytanları başlarına üşüştü. Adı neydi şu kızın? Ha, Melanie. Allah mutlu etsin, iyi kalpli bir kızdır. Fakat adını da yüzünü de anımsamıyorum. Bizim şişman aşçı kadın, Wilkes'ların emektarının karısıdır. Geçen akşam bizdeydi. Onun Cookie'ye anlattığına göre bu akşam nişanlanacaklarmış. Cookie bize bu sabah söyledi. Küçükler bunu bir sorun yaptılar. Bir türlü sebebini anlayamıyorum. Yıllardır herkes şunu biliyor. Ashley amcasının kızlarından Bardo Macon ile evlenmemek şartıyla akrabalarından biriyle evlenecek. Yine herkes Honeyville kısmında Melanie'nin kardeşi Charles ile evlenmesini bekliyordu. Şimdi söyleyin bakalım Mr. O'Hara, Wilkes'ların aileleri dışında evlenmeleri yasak mıdır? Çünkü... Scarlett gülerek söylenen son cümleyi duyamadı. Ona güneş kısa bir süre bulutların arkasına saklanmış ve her şey kararmış gibi geldi. Yeşil yapraklı kızılcık ve elma ağaçlarının solduğunu sandı. Scarlett arabanın kanepesinin arasına parmaklarını soktu. Şemsiyesi elinden kaydı. İnsanların bu kadar sorumsuz bir biçimde Ashley'den söz etmelerine kızmıştı. Aslında herkes Ashley'nin nişanlı olduğunu az çok biliyordu. Sonra kendini toparladı. Cesareti geri geldi. Güneş az önceki gibi parladı ve çevresi eski güzelliklerine kavuştu. Scarlett Ashley'nin kendisini sevdiğini biliyordu. Bu bir gerçekti. Nişanın bu akşam ilan edilmeyeceğini öğrendiği zaman Mrs. Tarleton'un düşeceği hayreti düşünerek gülümsedi. Neşesinden gamzeleri belirdi. Annesinin sözlerinden doğan etkiyi gözetleyen Hattie, entrikacı bir tavırla oturduğu yere daha da gömüldü. Mrs. Tarleton ağdalı bir dille konuşmaya başladı. İstediğinizi söylersiniz. Amca çocukları arasındaki evlenmelerde bana göre doğru bir taraf yok. Zaten Ashley bu maskara kıza layık değil. Ama soluk yüzlü Honey, Charles Hamilton ile evlensin. Zalim olan Ron da hemen söze karıştı. Honey eğer Charles ile evlenmezse kimseyi bulamaz. Ondan başka hayranı yoktur ve hiç olmamıştır. Zaten nişanlanmaları neye yarar ki? Ona karşı hiçbir zaman istekli davranmamıştır. Scarlett anımsarsın, Noel'de senin çevrende nasıl döndü? Budalalık etme Miss Ronda diye annesi sözünü kesti. Amca çocukları, hatta teyze çocukları bile aralarında evlenmemelidirler. Bu tür evlilikler ırkı zayıflatır. Bu iş atlarda olduğu gibi değildir. Bir atla kardeşi ya da kızı çiftleşebilir. Hangi ırka mensup oldukları önemlidir atlar için. Fakat insanlarda bu iş yürümez. Belki güzel örnekler ortaya çıkabilir. Fakat asla sağlam olmazlar. Siz... Bu konuda sizinle aynı görüşte değilim Mrs. Tarleton. Wilkes'lardan daha iyi bir insan gösterebilir misiniz? Ama eskiden beri kendi aralarında evlenirler. Artık bundan vazgeçmeleri zamanı geldi. Çünkü sorun bütün çıplaklığıyla ortada. Ashley'e bir sözüm yok. O güzel bir çocuktur. Gerçi o da... Ama küçük Wilkes'lara bakınız. Zavallıların ayakta duracak güçleri yok. Bunlar terbiyeli çocuklar kuşkusuz. Fakat tekrar söylüyorum, ayakta duracak halleri yok. Bir de şu küçük Melanie'ye bakınız. İskele merdiveni gibi iğreti duruyor. Rüzgarın uçurabileceği kadar ince yapılı. Ayrıca kendine göre bir düşüncesi yoktur. Hayır efendim, evet efendim. İşte bütün söylediği bu kadardır. Bu sözlerimle ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Ailenin yeni kana, benim saçlarım gibi ya da Scarlett'in kanı gibi güzel, sağlıklı bir kana ihtiyacı vardır. Evet evet, neyi anlatmak istediğimi anlıyorsunuz. Wilkes'ları ben çok severim. Bunu siz de bilirsiniz. Ama içtenlikle cevaplayın. Onların tam yerlerinde olmadıkları doğru değil mi? Kuru toprak üzerinde iyidirler. Fakat Wilkes'ların ağır bir toprakta koşabileceklerini sanmam. Öyle sanıyorum ki aşırı terbiye onlarda her şeyi öldürmüş. Tehlikeli bir durumdan kurtulmayı başarabildiklerini sanmam. Kuru toprak ve kuru havada koşabilen iyi bir cinstirler. Ama siz bana her zaman iyi koşabilen attan söz edin. Hep aile içi evlilik yapmaları yüzünden... Bu kentte oturan insanlara benzemez oldular. Hep piyano çalarlar, hep kitap okurlar. Ben iddia ederim ki Ashley sürekli avına çıkmaktan çok kitap okumayı seviyor. Buna yemin ederim Mr. O'Hara. Bu gerçektir. Kemiklerine hiç dikkat ettiniz mi? Pek incedir. Bu ailenin akraba dışı evlilik yapmaya ihtiyacı var. Heh heh diye anlaşılmaz seslerle cevap veren Gerald, Mrs. Tarleton için çok önemli olan bu konuşmanın Ellen'ın zevkine ise hiç uygun olmadığını fark ederek sıkıldı. Eşinin kızlarının böyle konuları dinlediklerini duymuş olsa kırılacağını çok iyi biliyordu. Mrs. Tarleton çok iyi bildiği bir konuda konuşmaya başladı mı onu durdurmak pek kolay olmazdı. İş iyice anlaşılsın diye söylüyorum. Çünkü birbiriyle evlenen amcalarımın çocukları vardır. Sizi nasıl inandırayım bilemiyorum. Zavallı çiftin doğan çocuklarının gözleri bilardo topu gibidir. Annem ile babam beni teyzemin çocuklarından biriyle evlendirmek istediler. Ben onların bu isteklerine karşı direndim. Anne hiçbir şey söylemeyin. Hiçbir şey dinlemek istemiyorum. Çocuklarımın göğüsleri dar ve sıska olur dedim. Annem sıska sözünü duyunca düşüp bayıldı. Büyük annem de benim gibi düşünüyordu. Anlıyorsunuz değil mi? O da atlarla ilgili bilimi biliyordu. Bunun için benim haklı olduğumu söyledi. Mr. Tarleton ile evlenip gitmeme yardım eden odur. Bakın çocuklarıma, hepsi de sağlıklı ve kuvvetli. İçlerinden biri bile çıt kırıldım çıkmadı. Gerçi boyut 1 metre, Wilkes'lar 70 santimetre boyundadır. Bu konuşmayı değiştirmek mümkün değil mi Mrs. Tarleton diyerek Gerald onun sözünü kesti. Çünkü Karen'ın bu konuyla çok ilgilendiğini ve Suellen'ın yüzünde beliren merakı fark etmişti. Kızlarının tam anlayamadıklarını Elena sormalarından korktu. Scarlett'in hanım gibi davranması ve aklının başka şeylerle meşgul görünmesi onu mutlu etti. Hetty de Gerald'a yardımcı oldu. İlahi anne, haydi yola koyulalım artık diye bağırdı. Bu güneş beni yakıyor, boynumun çillerle dolduğunu hissediyorum. Gerald, yola çıkmadan önce bir dakika bana izin verin Mrs. Tarleton dedi. Alay için at satmaya karar verdiniz mi? Savaş bugün değilse yarın patlayıverir. Clayton kontluğunda asker toplama işi başlayacak. Onun için biz Clayton kontluğunun atlarını da isteyeceğiz. Öyle inatçısınız ki güzel atlarınızı bize satmayı istemiyorsunuz. Savaşın çıkacağı biliniyor diyerek Mrs. Tarleton vakit kazanmak istedi. Gerald, haydi Mrs. Tarleton, söz şey... Anne diye bağırarak Hetty konuşmayı tekrar kesti. Mr. O'Hara ve siz anne, şu atlardan söz etmeyi 12 meşelere bırakamaz mısınız? Gerald, tamam tamam Miss Hetty, ben sizi bir dakika daha geciktirmeyeceğim. Birazdan 12 meşelerde olacağız. Orada genç ihtiyar, bütün erkekler bu atlar hakkında nasıl hareket edileceğini öğrenmek isteyeceklerdir. Anneniz gibi bir hanımın atlar için böylesine cimri davranması kalbimi kırıyor doğrusu. Haydi Mrs. Tarleton, yurtseverliğiniz nerede kaldı? Konfederasyon sizin için birkaç sözcükten mi ibaret kalacak? Bu sefer küçük Betty bağırdı. Ama onun sıkıntısı başkaydı. Anne, Ronda elbisemin üzerine oturdu. Buruşuyor elbisem. Tamam, Ronda'yı yanından uzaklaştır ve sesini kes. Şimdi beni dinleyin Mr. O'Hara diye gözlerini kırparak konuşmaya başladı. Sürekli olarak şu konfederasyonu yüzüme vurmayın. Konfederasyon bize olduğu kadar size de güvenir. Benim 4 oğlum da asker olacak. Sizin ise bir tane bile yok. Benim oğullarım atlarım sayesinde askerlik yapacaklar. Eğer atlarıma, cins atlara binmeyi bilenlerin bineceğini bilsem, hepsini bedava vermekten mutluluk duyarım. Ama benim güzel atlarıma ormancılar ya da katıra binmeye alışmış köylüler binecekler. Buna izin vermek mi? Bak işte bu olamaz. Mr. O'Hara, mahmuzların onlara zarar vereceğini ya da yaralarına özenle bakmayacaklarını bilmek beni kabuslar içinde bırakır. Geme karşı çok duyarlı olan sevgili pırlanta küheylanlarıma acemilerin binmesine, ağızlarını kan revan içinde bırakmalarına ve atlarımın sersemletinceye kadar dövülmelerine razı olurum mu sanıyorsunuz? Bunun düşünülmesi bile tüylerimi diken diken ediyor Mr. O'Hara. Atlarımı alay için istemeniz büyük bir incelik. Fakat onları kaba köylülerinize teslim edemem. Atlanta'dan at satın alın. Onlar binicisinin değiştiğini fark etmezler. Anne rica ederim artık, gidecek miyiz? Allah aşkına şu konuşmayı bırakınız. Bu sefer sabırsızlanan ve sıkılan Camille oldu. Anneciğim çok iyi biliyorsunuz ki sonunda şu sevgili atlarınızı vereceksiniz. Babam ve oğullarınıza gelince konfederasyonun bunlara ihtiyacı olduğunu söyleyecekler. Siz de ağlamaya başlayacaksınız ama onları da uğurlayacaksınız. Mrs. Tarleton yüzünü buruşturdu. Sonra dizginleri kastı. Kamçısını havada şaklatarak, ''Hiçbir şey yapacak değilim.'' diye hafif bir sesle söylendi. Gerald şapkasını giydi. Atını arabanın yanına sürdü. ''Doğrusu olağanüstü bir kadın.'' dedi. ''Toby, haydi bakalım, koyul yola. Biz bu işi başaracağız ve atları alacağız. Doğal olarak onun da hakkı var. Eğer bir adam efendi değilse atlarla işi ne? Böyle birisinin yeri piyade sınıfındadır. İşin felaket yanı şu. Koskoca bir kontlukta bir kıta asker çıkaracak çiftçi de yok. Senin bu konuda düşüncen nedir Elmas kızım? Ağzını açmaya gücü olmayan Scarlett, babasının sorusuna cevap vermek yerine onu uyardı. Babacığım ya önümüzden gidin ya da arkamızdan gelin Allah aşkına. O kadar toz kalkıyor ki atınızın ayaklarından, neredeyse boğulacağız. Konuşmak onun düşüncelerinden uzaklaşmasına yardımcı oluyordu. Oysa onun 12 meşelere gelmeden önce kendisine çeki düzen vermesi, aklını toparlaması gerekiyordu. Gerald, Scarlett'in isteğine hemen uydu. Tartışmayı durdurmak niyetiyle atını mahmuzladı. Tozu dumana katarak hızla uzaklaştı. 6. Araba dereyi geçti ve yamacı tırmanmaya başladı. 12 meşe henüz ortaya çıkmadan önce yüksek ağaçların üstünde ağır ağır yükselen bir duman gördü. Birbirine karışan odun, kızartılmış domuz ve koyun kokularını doyasıya içine çekti. Bir gece öncesinden çukurlar içinde yakılan ağaçların dal ve kütükleri şimdi üzerinde şiş kebapları kızartılan kor haline gelmişti. Scarlett hafif rüzgarın sürüklediği bu kokuların evin arkasında yetiştirilen küçük meşelikten geldiğini biliyordu. John Wilkes pikniklerini her zaman orada yapardı. Herkes bir ucu gül bahçesine uzanan bu yeşil yamaca otururdu. Çevresini çok güzel bir gölge kaplardı. Davetliler kendilerini orada Calvert'lardan daha iyi hissederlerdi. Çünkü Mrs. Calvert piknik yemeklerini sevmediği gibi evine yanık et kokusu sinmesinden ve bu kokunun günlerce kaybolmamasından şikayet ederdi. Bu sebeple tüm davetliler yemeklerini onun evinden epey uzak ve gölge olmayan bir yerde yerlerdi. Konukseverliği ün salmış olan John Wilkes ise bir pikniğin ne olduğunu çok iyi bilirdi. Sehpalar üzerinde duran uzun masalar Wilkes'ın en güzel yemek takımlarıyla hazırlanır ve gölgelik yere kurulurdu. Masaların her iki yanına arkalıksız sandalyeler dizilirdi. Bunlarda rahat edemeyenler ya sedirlere ya da minderlere otururlardı. Davetliler rahatsız olmasınlar diye sofradan epey uzak bir yerde çukurlar kazılır, ateş yakılır ve etler kızartılırdı. Çevreye nefis et ve ateşte kaynayan sos kokuları yayılırdı. Mr. Wilkes'ın yanında daima bir düzineye yakın zenci uşak dururdu. Bunlar ellerinde tepsilerle davetliler arasında gidip gelirlerdi. Sahanlığın arkasında da bir ateş yanardı. Orada çiftlikteki tüm görevliler Hint patatesleri, galetalar, domuz işkembesi ve eğer mevsimi ise karpuzlarla kendilerine ziyafet çekerlerdi. Scarlett açgözlülükle burun deliklerini oynatarak kızaran domuz etinden çıkan kokuları derin derin soludu. Yemek saatine kadar karnının acıkmasını diledi. Oysa şimdi gırtlarına kadar doymuş durumdaydı. Dadısı da korsesine öyle sıkmıştı ki güçlükle soluyor ve hastalanmaktan korkuyordu. Eğer böyle bir şey olursa bu tam bir felaket olurdu. Çünkü yalnız ihtiyarlar mide ağrılarından şikayet ederlerdi. Oysa onun böyle bir şeyden şikayet etmesi herkese rezil olması demekti.